Ayrım 34. Sabırsız Yürek. Stefan Zweig. Sayfa 284. Gördüğüm en kaçamak gündüz düşlerinde bile bir kadının bana böylesine aşık olabileceğini hayal edemezdim. Gerçi birçok kez arkadaşlarımın kasılarak şu ya da bu kızın peşlerinden koştuğu öyküleri dinlemiş, hatta bu türden gevezeliklere keyifle ben de katılıp bunlara gülmüştüm. Ama o zamanlar aşkın her türünün en saçma ve gülünç şekliyle de olsa insanın kaderi olduğunu ve kayıtsız kalmanın bile aşka karşı işlenmiş bir suç olabileceğini bilmiyordum. Başkalarından dinlenenler ve kitaplardan okunanların hepsi gelip geçiyor. Geriye yalnızca kendi yaşadıklarınızın yüreğimizde uyandırdığı duygular kalıyor. İşte ben de bana yabancı, istenilmeyen bir aşkın vicdanıma yüklediği yükün etkisi altında, zorla isteğini yaptırma direncinde olan bu kişinin taşkınlıklarını uzak tutmak için ona karşı olan acıma duyguma rağmen onu uzaklaştırma gereksinimi içindeydim. Bir kadını sevgisi konusunda hayal kırıklığına uğratıp ona hayır ya da seni istemiyorum demek her ne kadar büyük bir kötülük, bir ayıp ve kabalık olsa da bunları bu heyecanlı, aşık küçük kıza söylememekten daha korkunç olamazdı. Bir hastayı daha da yaralamak, kaderin sillesini yemiş bir zavallının kalbini kırmak, zaten umutsuzluğun pençesinde kıvranan bu zavallı sakatın yaşama bağlanmasını sağlayan içindeki son umut parçacığını da elinden çekip almak zorundaydım. Yalnızca acıma duygumun sarstığı, bu kızcağızın yaşamını tehlikeye attığımın, onun sevgisine karşılık vermeyerek onu onarılmaz bir biçimde yaraladığımın bilincindeydim. Onun aşkını kabullenemeyeceğim için istemeden de olsa işlediğim korkunç suçun tamamen farkındaydım. Ama hiç değilse ona karşılık veriyormuş gibi yapıp onu aldatmamıştım. Başka seçeneğim yoktu. Daha ruhum yaklaşan tehlikenin bilincine varamamışken vücudum içgüdüsel olarak ona yaklaşmayı reddetmişti. İçgüdüler genellikle düşüncelerimizden daha tedbirlidirler. Kendimi onun zorlama sevgi dokunuşlarından kurtarmaya çalıştığım korku anında bile her şeyin bilincindeydim. Bu sakat kızı hiçbir zaman onun beni sevdiği gibi sevme gücü bulamayacağımı, hatta acıma duygumun bile sinirlerimi alt üst eden, birden açığa çıkan bu ihtiraslı aşka dayanmama yeterli olmayacağının bilincindeydim. Oradan kaçtığım anda çok iyi biliyordum ki herhangi bir çıkış yolu ya da bir orta yol yoktu. Bu anlamsız aşk yüzünden biri acı çekecekti. Ya o ya da ben. Kim bilir, belki de ikimiz birden. Kasabaya nasıl geri döndüğümü hiçbir zaman tam olarak anımsayamayacağım. Tek bildiğim, oradan koşar adımlarla uzaklaştığım ve kafamda yalnızca bir tek düşünce olduğu. Çabuk, çabuk. Hemen bu evden, bu karmaşık durumdan uzaklaşmalıyım, kaçmalıyım, kaybolmalıyım. Bir daha bu malikaneye gelmemeli, ne bu insanları ne de başkalarını görmeliyim. Saklanmalı, kaybolmalıyım. Kimseye karşı sorumlu olmamalı, hiçbir olaya karışmamalıyım. Yine de kafamda başka çılgınca düşünceler dolaştığını anımsıyorum. İşi bırakmalı, bir yerlerden bolca para bulmalı, dünya seyahatine çıkmalı, bu delicesine arzunun bana ulaşamayacağı kadar uzaklara gitmeliyim. Ancak bunlar bilinçli düşüncelerden çok o an için görülen düşlerdi. Bir yandan şakaklarım sürekli aynı sözcükle zonkluyordu. Kaç, kaç, yalnızca kaç. Ayakkabılarımın tozu ve pantolonumdaki diken yırtıklarından düzgün yol yerine tarla ve çalılıkların arasından koşmuş olduğumu sonraları anladım. Şehrin ana caddesine vardığımda güneş çoktan çatıların ardında kaybolmaya başlamıştı. Hiç beklemediğim bir anda arkamdan birinin omzuma vurmasıyla aniden uyandırılan bir uyur gezer gibi irkilerek sıçradım. "Merhaba Tony, nihayet döndün. Tam zamanında geldin. Neredeyse senden umudumuzu kesiyorduk. Seni aramadığımız yer kalmadı. Artık son çare olarak malikaneye telefon edecektik." Birden kendimi arkadaşlarımla çevrilmiş buldum. Vazgeçilmez Josie, Ferenc ve süvari yüzbaşı Kont Steinhübel. Hepsi buradaydı. "Her neyse, buradasın ya. İnanmayacaksın ama Balinkay birden ortaya çıktı. Hollanda'dan mı, Amerika'dan mı, her neyse, uzaklarda bir yerlerden gelmiş. Kışladaki tüm subayları ve üst kademedekileri bu akşam için davet etti. Albay, binbaşı hepsi orada olacaklar. Rote Löwen lokalinde ziyafet veriyor. Akşam 8:30'da. Seni bulmamız büyük şans. Gelemeseydin ihtiyar çok bozulacaktı. Balinkay'ın ne çılgın olduğunu bilirsin. O geldiyse her şey onun düzeninde olmalıdır. Halen kafamı toparlayamıyordum. Şaşkınlık içinde sordum. Kim geldi? Balinkay. Öyle aptal aptal bakmasana. Yoksa Balinkay'ı tanımıyor musun? Balinkay, Balinkay. Kafam karmakarışıktı. Bu adı anımsamak için büyük çaba harcamam gerekti. Derin bir kuyudan bir taşı bulup çıkarmak gibi bir şeydi bu. Aa evet, Balinkay. Bir zamanlar adı alayda dilden dile dolaşırdı. Ben garnizona gelmeden çok önce burada teğmen ve daha sonra üst teğmen olarak görev yapmış, mükemmel bir süvari, kışlanın en çılgın delikanlısı, usta bir kumarbaz ve hızlı bir çapkın. Ancak sonraları kötü bir şeyler olup buradan ayrılmış. Bunun ne olduğunu hiç merak edip öğrenmeye çalışmamıştım. 24 saat içinde üniformasını çıkarıp duvara asmış, meslekten istifa ederek kendini uzak diyarlara atmıştı. Onunla ilgili birçok olağanüstü öykü anlatılıyordu. Sonunda Kahire'de, Shepherd's Otel'de çok zengin, Hollandalı bir dulu tavlayıp evlenmeyi başarınca yine ortaya çıkmıştı. 17 yük gemisinden oluşan bir filo, Java ve Borneo'da da verimli arazileri ve çiftlikleri olan bu milyoner kadın sayesinde o zamandan beri bu eski meslektaşımız bizlerin görünmez koruyucusu, bilinmeyen patronuydu. Bizim albay Bubenkik o zamanlar Balinkay'ı içinden çıkılmaz, zor bir durumdan kurtarmış olmalıydı. Balinkay'ın ona ve alaya karşı bağlılığı gerçekten inanılmayacak ölçüdeydi. Avusturya'ya her gelişinde özellikle garnizonu ziyaret eder ve öylesine cömertçe davranırdı ki o gittikten haftalarca sonra bile şehirde yalnızca ondan bahsedilirdi. Eski üniformasını giyip yeniden arkadaşları arasında olmak onun için yüreğinden gelen vazgeçilmez bir gereksinimdi. Onun meyhanedeki her zamanki masada subaylar arasındaki rahat ve huzurlu oturuşunu, neşesini görünce Rote Löwen'in bu kötü boyalı, pis kokulu salonunun ona Amsterdam yakınındaki sarayından çok daha mutluluk verdiğini, onun kendini ancak burada vatanında hissettiğini hemen anlardınız. Bizler onun çocukları, kardeşleri, gerçek ailesiydik ve hep öyle kalacaktık. Her yıl aramızda düzenlediğimiz yarışmalar için cömert bağışlar yapıyor, her Noel'de 2-3 kasa şarap ve şampanya bulunan Noel sepetleri yolluyordu. Albay, her yıl başında yardım sandığı adına yazılmış yüksek meblağlı bir çeki bankada bozdurabileceğinden kesinlikle emindi. Başı derde giren, süvari üniforması giyen ve yakasında bizim alayın nişanını taşıyan herkes kayıtsız şartsız ona güvenebilirdi. Bir mektup her şeyin halledilmesi için yeterliydi. Başka bir zamanda olsa bu çok ünlü kişiyle karşılaşacağımı duysam çok mutlu olurdum. Ama o an için eğlenmek, masa başında kadeh kaldırıp sohbet etmek, şakalaşmak benim için yeryüzünde dayanılabilecek son şeylerdi. Keyfim hiç yerinde değildi. Bu nedenle mümkün olduğunca çabuk oradan uzaklaşmak istedim. Ancak Ferenc kolumun altından yakaladığı gibi buna engel oldu. Bugün kaçmana izin yok. Boşuna çabalama, bizimlesin. Onlarla birlikte adeta sürüklenircesine yürürken bir yandan da bulanık kafayla anlattıklarını, Balinkay'ın kimi nasıl, ne gibi belalardan kurtardığına, kayınbiraderine iş bulduğuna dair hikayeleri dinlemeye çalışıyordum. Acaba onun gemilerinden birinde görev alıp Hindistan'a uzanmak bizim için iyi bir kariyer fırsatı olabilir miydi? Zayıf, çelimsiz Josie de zaman zaman bu konuşmalara karışıyor, Ferenc'in ağzı sulanarak anlattıklarını destekliyordu. Eğer Balinkay bu Hollandalı kalkan balığını avlamamış olsa, sanıyor musunuz ki albay gözdesini bu denli sevgiyle karşılardı dedi bir ara alaylı bir sesle. Kadın ondan en az 12 yaş büyük olmalıydı. İnsan kendini satıyorsa da pahalıya satmalı diye söze girdi Kont Steinhübel. O akşamki dalgınlığıma ve kafamın karışıklığına rağmen bu konuşmaların tamamının aklımda kalmasına bugün bile şaşıyorum. Çoğu zaman düşüncelerdeki bulanıklığa rağmen sinir sistemindeki gerginlik gizemli bir biçimde kişiyi dinç tutmaya yetiyor. Rote Löwen lokaline ulaştığımızda aldığım disiplinli eğitim sayesinde üzerime düşen görevleri hemen kavradım. Yapılacak bir sürü hazırlık vardı. Genellikle yalnız alaydaki balolarda ortaya çıkan flamalar, bayraklar ve amblemler kışladan getirtirdi. Emir erleri büyük bir gürültü ve neşeyle duvarlara çiviler çakıp bunları astılar. Bu arada Steinhübel trompetçiye ne zaman ve nasıl çalacağını anlatıyordu. Aramızda yazısı en güzel olan Josie, yiyeceklerin değişik ve esprili adlarla tanımlandığı menü yazma görevini üstlendi. Benim görevimse masaların düzenini ayarlamaktı. Bu arada komiler sandalye ve masaları istenilen düzende yerleştiriyor, garsonlar Balinkay'ın Viyana'da Zahır'dan arabasıyla özel olarak getirdiği şarap şişeleriyle şampanya sepetlerini şangırtatarak taşıyıp sıralıyorlardı. Bu karmaşa ve gürültü tuhaf bir şekilde hoşuma gidiyordu. Etrafımdaki bu hareket ve şamata şakaklarımın zonklamasını ve kafamdaki soru işaretlerini bastırıyordu. Sonunda saatler 8'i gösterdiğinde hazırlıklar tamamdı. Artık hemen kışlaya gidip kıyafet değiştirme ve hazırlanma zamanıydı. Emir erime haber ulaştırmıştım. Tören üniformam ütülenmiş, çizmelerim boyanmış bir halde beni bekliyordu. Hemen başımı soğuk suyun altına sokup saate bir göz attım. Hazırlanmak için yalnızca 10 dakikam vardı. Albayın bulunduğu yerlerde çok dakik olmak şarttı. Hemen soyundum, tozlu ayakkabılarımı bir kenara fırlattım, iç çamaşırlarımla aynanın önünde durup dağınık saçlarıma şekil vermeye çalıştığım sırada kapı çalındı. ''Kimseyle görüşmek istemiyorum.'' diye seslendim emir erime. Adamcağız telaşla dışarı koştu. Kapının önünde bir takım fısıldaşmalar duydum. Neden sonra kusma odaya elinde bir mektupla döndü. ''Bana gönderilmiş bir mektup mu?'' Üzerimdeki iç çamaşırlarımla kolumu uzatıp ağır ve küçük bir paket kadar kalın mavi uzun zarfı aldım ve o anda elimin alev gibi yandığını hissettim. Mektubun kime ait olduğunu anlamam için yazıya bakmama bile gerek yoktu. Sonra, daha sonra diyordu içimden gelen bir ses. Şimdi okuma, okumamalısın. Ancak yine kendimi tutamayıp istemeden zarfı yırttım ve ellerimin arasında giderek daha çok hışırdayan mektubu okudum. Bu tam 16 sayfalık, telaş ve heyecan içindeki birinin titreyen eliyle aceleyle yazılmış, insanın yaşamı boyunca ancak bir defa yazıp bir defa alabileceği türde bir mektuptu. Açık bir yaradan fışkıran kan gibi noktasız virgülsüz cümlecikler, birbirleriyle bağlantısız sözcükler ard arda sıralanıyordu. Bugün yıllarca, yıllarca sonra bile bu mektubun her satırını, her harfini hala gözlerimin önünde canlandırabiliyorum. Mektubun her satırını gece gündüz ne zaman olursa olsun hala ezbere tekrarlayabilecek kadar çok okudum. O günden sonra bu mavi kağıt tomarını aylarca ama aylarca her yere, eve, kışlaya, kamplara, her gittiğim yere hatta savaş alanına giderken bile cebimde taşıdım. Ancak Volhynen'de yenilip bölüğümüz iki yandan düşmanlar tarafından sarıldığında böylesine özel bir anla ilgili itirafların yabancıların eline geçmesi korkusuyla mektubu yok ettim. Tam 6 kez diye başlıyordu mektup. Sana yazdım ve her defasında mektubu yırttım. Hislerimi kendimi ele vermek istemiyordum. Bunu gerçekten hiç istemiyordum. Dayanabildiğim kadar kendimi tutmaya çabaladım. Haftalarca ama haftalarca kendimle mücadele ettim. Sana bir şey belli etmemek için uğraştım. Bize büyük bir dostluk ve rahatlık içinde geldiğinde sırf seni huzursuz etmemek için ellerime sakin olmalarını, gözlerime sana kuşku uyandırmayacak bir kayıtsızlıkla bakmalarını emrettim. Hatta birçok defasında yüreğimin senin için nasıl yanıp tutuştuğunu belli etmemek için sana karşı özellikle sert ve alaycı davrandım. Bir insanın dayanabileceği son noktaya kadar tüm gücümle hatta belki de daha fazlasıyla dayanmaya çalıştım. Ama bugün olan oldu. Yemin ederim bütün bunlar tamamen kontrolüm dışında gerçekleşti. Bunun nasıl başıma geldiğini ben de anlayamıyorum. Öylesine utanıyorum ki keşke kendimi en ağır şekilde cezalandırabilip dövebilseydim. Seni istemenin, sana bağlanmanın bir saçmalık, inanılmaz bir delilik olduğunun bilincindeyim. Benim gibi sakat, felçli birinin sevmeye hakkı olamaz. Kendi kendimden bile nefret edip kendimi iğrenç bulurken, böylesine kaderin sillesini yemiş bir zavallı olarak sana yük olmayı nasıl düşünebilirim ki? Benim gibi birinin sevmeye hakkının olmadığını biliyor, sevilmeyi ise hiç hak etmiyorum. köşeme kıvrılıp çilemi çekerek ölümü beklemem gerekirken, varlığımla başkalarının yaşamını karartmaya hakkım olamaz. Bunu çok iyi biliyor ve bunun farkında olarak günden güne eriyip gidiyorum. Sana karşı bu şekilde bir davranışta bulunmaya asla cüret edemezdim. Ama bana bu zavallı, eciş bücüş halimden yakın zamanda kurtulacağım umudunu veren de sensin. Artık diğer insanlar gibi hareket edebilecek, yürüyebilecektim. Ne tuhaftır ki, milyonlarca insan rahatça yapabildikleri için attıkları her adımın nasıl muhteşem bir şey olduğunun, bunun onlara Tanrı'nın en büyük lütfu olduğunun farkında bile olmadan yaşamlarını sürdürüp gidiyorlar. Diğerleri gibi bir insan, belki de senin ilgini çekebilecek bir kadın oluncaya kadar beklemeye kesin kararlıydım. Sana layık biri oluncaya kadar sevgilim. Ama sabırsızlığım, bir an önce iyileşme hırsım öylesine baskındı ki, üzerime eğildiğin o anda birden delicesine de olsa o kadın, o iyileşmiş, sana layık bir kadın olduğuma inandım. Kendimi öyle sandım. Bunu öylesine istemiş, o kadar çok hayal etmiştim ki, bir an için sakat bacaklarımı unutup yalnızca seni gördüm ve kendimi senin için olmak istediğim şekilde hissettim. Yıllarca gece gündüz hep aynı hayali kurup hep aynı düşü gördükten sonra insanın gündüz vakti de bir an için uyanıkken düş görüp bir an için kendini kandırabilmesini anlıyorsun değil mi? İnan bana sevgilim, yalnızca bu bir an için sakatlığından kurtulduğum düşüncesi beni böylesine çıldırttı. Bu sakat, çaresiz halimden kurtulmak için duyduğum sabırsızlık, yüreğimin böyle kanatlanıp uçmasına neden oldu. Beni anlamaya çalış. Sana karşı o kadar uzun zamandır, öylesine dayanılmaz bir özlem duyuyordum ki. 34. ayrımın sonu, sayfa 292.